SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin. Bugün 29 Ekim 2019 SBS Türkçe'den haber bültenini dinliyorsunuz. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı kutlanıyor. Britanyalı vekiller hükümetin erken seçim planını reddetti. Amerikalı yetkililer IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin cesedini yok ettiklerini, cesedi veya öldürülmesi hakkında video veya fotoğraf paylaşılmayacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasının üzerinden tam 96 yıl geçti. Cumhuriyet'in 96. yaşı Türkiye'nin her tarafında, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve Türk vatandaşı olan dünyanın her tarafında kutlanıyor. Avustralya'da, Canberra, Sydney ve Melbourne'da resepsiyonlar ve törenlerle Cumhuriyet'in 96. yaşı kutlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Savunma Bakanı Mark Esper'le düzenlediği ortak basın toplantısında IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin cesedinin güvenli bir Amerikan tesisine götürülerek DNA testine tabi tutulduğunu ve cesedin daha sonra imha edildiğini söyledi. Milley, Bağdadi'nin cesedinin denize atıldığına ilişkin soruya da ceset silahlı çatışma kanunlarına uygun bir şekilde imha edildi cevabını verdi. Operasyonda iki erkek IŞİD üyesinin sağ ele geçirildiğini aktaran Milley, bu kişilerin Amerika'nın elinde tutuklu olduklarını ve güvenli bir üsse götürüldüğünü kaydetti. Bağdadi'nin Türkiye sınırına 6 kilometre uzakta bir bölgede tespit edildiğini söyledi. YPG, PYD güçlerinin desteği konusunda bilgi vermeyen Milley, saldırıyı düzenleyen, havada dolaşan uçaklar bakımından bu tamamen bir Amerikan operasyonuydu diye konuştu. Ancak Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol tesisleri konusunda oradaki Amerikan askerlerinin Rus ve Esad rejimi güçlerini yaklaştırmayacağını ve PYD-YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye demokratik güçlerinin bu tesislere erişiminin sağlanacağını söyledi. Savunma Bakanı Esper ise Bağdadi'nin ölümünün IŞİD için büyük bir darbe olduğunu söyledi.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism or end the ongoing conflict in Syria. But it will certainly send a message to those who would question America's resolve and provide a warning to terrorists.
Bağdadi'nin ölümünün dünyada terörün sona erdiği anlamına gelmediğini ancak Amerika'nın kararlılığını sorgulayanlara ve teröristlere uyarı olduğunu söyledi. Amerikalılara zarar vermek isteyenleri dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar bulacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da Washington'da Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşmesi bekleniyor. 14 Kasım'da da IŞİD'e karşı koalisyon dışişleri bakanları Washington'da bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Washington Post'ta makale yazdı. Makalesinin bir bölümünde Türkiye'ye değindi. Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var. Bağdadi, Suriye'nin doğusunda veya Irak'ın batısındaki geleneksel bölgelerde değil, Türkiye sınırından birkaç kilometre uzakta, Türkiye'nin 2018 başından beri askeri gözlem noktalarıyla koruduğu İdlib'de bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırın hemen diğer tarafında bulunan NATO müttefiki Türkiye yerine yüzlerce kilometre uzaktaki Irak'tan kalkarak böyle bir operasyonu yapması da çok şey anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonu Türkiye'ye haber vermediği, yalnızca sınırına yaklaştığında bildirimde bulunduğu söyleniyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Suriye gibi devletlere karşı tutumuyla aynı. Brett McGurk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı üzerine 2018 sonunda istifa etmişti. McGurk ayrıca Türkiye tarafından da YPG-PYD ile olan ilişkileri yüzünden eleştiriliyor. İngiltere'de hükümetin Aralık'ta erken seçime gidilmesi için verdiği önerge parlamentoda yeterli desteği bulamadı. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda dün akşam yapılan oylamada hükümetin erken seçim için verdiği önerge 70 milletvekili hayır, 299 milletvekili ise evet oyu verdi. Oylamada seçim için gerekli çoğunluğa ulaşılamadı. Erken seçim kararı alınabilmesi için 650 sandalyeli Avam Kamarası'ndaki milletvekillerinin 1/3 desteği gerekiyordu. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ve diğer muhalefet partileri oylamaya katılmadı. Önergede erken seçim için resmi bir tarih belirtilmemiş olması muhalefet partilerinin red oyu vermesinde veya oylamayı boykot etmesinde önemli gerekçeyi oluşturdu. Başbakan Boris Johnson seçim tarihi olarak 12 Aralık'ı işaret etse de Johnson'a güvenmeyen ve kararın alınmasının ardından seçim tarihini değiştirmesinden kaygılanan muhalefet tarihin önergede yer almasında ısrar ediyor. Öte yandan Johnson dün akşam Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yollayarak Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirdi. Başbakan Boris Johnson oylamaya rağmen yılbaşı öncesi seçim olacağına emin.
We will not allow this paralysis to continue and one way or another we must proceed straight to an election. So later on this evening the government will give notice.
Krizin devam etmesine izin vermeyeceğiz diyen Johnson, ilerleyen saatlerde seçimin 12 Aralık'ta yapılmasına dair bir tasarı sunacaklarını belirtti. Bu sabah saatlerine Melbourne'de yüzlerce küresel ısınma eylemcisi uluslararası bir madencilik konferansının başlamasını engellemeye çalıştı. Polis sabah 6'da konferans merkezini ablukaya almaya çalışan yüzlerce eylemciyi durdurmaya çalışıyor. Konferansın organizatörleri eylemcilerin madencilik sektörünün küresel ısınmaya karşı sürdürülebilirlik esasına dayalı bir madencilik yapmadığı düşüncesiyle hareket ettiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, Essex'te bir kamyonun derin dondurucusunda ölü bulunan 39 kişinin kimliklerini tespit etme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Polis en başta kurbanların Çinli olduğunu düşünmüş ancak çok sayıda Vietnamlı aile yakınlarına haber alamadıklarını söyleyince farklı tarafa yoğunlaşmıştı. Bakan soruşturmanın uzun ve detaylı olacağını söyledi. 25 yaşındaki kamyon sürücüsü Maurice Robinson dün mahkemeye çıkarıldı. 25 Kasım'da adli mahkemeye çıkarılıncaya kadar gözaltında tutulması bekleniyor. Sydney'de bir fabrikada çıkan yangında 5 kişinin binadan tahliye edildiği açıklandı. Alexandria bölgesinde yangının yakınlardaki binaya sıçradığı, 25 itfaiye aracının ve 90 itfaiye erinin yangını söndürmeye çalıştığı açıklandı. Fransa'da 2015'te aşırı milliyetçi ulusal cepheden aday olan 84 yaşındaki Claude Sinke adlı bir adamın Bayonne kentinde bir camiyi ateşe vermeye çalışırken kendisini yakalayan iki kişiyi vurduğu, 74 ve 78 yaşındaki yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi. New South Wales, Avustralya başkent bölgesi ve Tazmanya'da hava sıcaklıklarının artması ve rüzgar yüzünden itfaiyecilerin alarmda olduğu açıklandı. New South Wales'ın kuzeybatı ve kuzeyindeki tepelik bölgelerinde yangın riskinin çok yüksek olduğu açıklandı. Bölgelerdeki yangın yasağı devam ediyor. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 3 lira 92 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde Başakşehir Trabzon maçından kazanan çıkmadı. İstanbul'daki maçta önce Trabzon sonra da Başakşehir öne geçse de maç 2-2 berabere bitti. Bugünkü hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth genelde güneşli 29, Adelaide güneşli 31, Melbourne güneşli 29, Hobart parçalı bulutlu 24, Canberra güneşli 27, Sydney güneşli 26, Brisbane parçalı bulutlu 27, Darwin yağmurlu 32 santigrat derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.